Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Geçtiğimiz hafta bu programda Hazreti Musa'nın bir şeriat kurucusu olarak İsrailoğulları gibi azgın bir milleti hizaya getirmek, onlara Allah'ın nizamını öğretmek, bunu tatbik etmekle uğraştığını ve bu vazifeyle memurken bir takım melekeler geliştiğini, bu vazifesinin icabı olarak insanlara, hadiselere bakış tarzında bazı prensiplerin, bazı hukuk kurallarının oturduğunu söylemiştik. İşte bu hukuk kurallarına uymayan, Allah'ın kendisinden özel bir ilimle, ledünni bir ilimle mücehhez kıldığı büyük bir zatla tanışmasını, onun karşısındaki aczini, kısacası Musa Hızır kıssasını anlatmıştık. Ledünni ilim, yani Allah katından verilmiş manevi ilim, özel bir mektepte, özel bir kitapta öğretilmeyen, insanların layık olanlarına, o ilmi taşıyabilecek olanlarına Allah'ın bir lütfu. İşte Hazreti Musa'ya da Allahu Teala böyle lütfedilmiş bir insanla karşılaştırarak onun ilminin ne kadar sınırlı, yüzeysel olduğunu göstermiş ve Allah'ın ilminin her şeyi nasıl kuşattığını, sadece bugünü değil, yarını, öbür günü, öncesi ve sonrasıyla bütün hadiseleri nasıl değerlendirdiğini, kaderin nasıl tecelli ettiğini, insanların sadece zahire bakarak hüküm vermesinin nasıl eksik ve hatalı olduğunu göstermişti. Biz bugün hadis-i şeriflerden yola çıkarak iki hadiseyi zikredeceğiz ve inşallah Hazreti Musa kıssasına, bu büyük yolculuğa son vereceğiz. Bu hadis-i şeriflerden bir tanesinde İsrailoğulları arasında var olan üç salih kişiyi anlatıyor Peygamber Efendimiz. Hadis-i şerif şöyle: sizden evvel geçenlerden üç kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya vardılar. Derken dağdan bir taş yuvarlandı ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler: İyi amellerimizle dua etmekten başka bizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi şöyle dua etti: Allah'ım, benim çok ihtiyar bir annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de hayvanlarıma bir şey yedirip içirmezdim. Günün birinde odun toplamak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar dönemedim. Akşam yemeklerini hazırladım fakat onları uyumuş buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece süt içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde sabaha kadar onların uyanmasını bekledim. Nihayet gün ağardı. Çocuklar ayaklarının altında açlıktan ağlıyorlardı. Derken annem ve babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım, eğer bu işi senin rızan için yapmışsam, bu taştan çektiğimiz belayı bizden uzaklaştır. Yani annem ve babasına olan hürmeti, tazimi, hizmeti Allah'a arz ediyor. Bu yapmış olduğu ibadetin, hizmetin sevabıyla Allah'a tevessülde, o ibadeti göstererek yardım talebinde bulunuyor. Bunun üzerine taş biraz kıpırdandı, azıcık açıldı. Fakat açılan delik bir insanın geçmesine yetmiyordu. İkincisi, halini şöyle arz etti ve Allah'a şöyle dua etti. İlahi, amcamın bir kızı vardı ki onu herkesten ziyade seviyordum. Başka bir rivayete göre hadis-i şerifin, bir erkek bir kadını ne kadar sevebilirse ben de o kadar seviyordum. Onunla beraber olmak istedim, lakin teklifimi kabul etmedi. Birkaç sene sonra bir kıtlığa uğrayınca geldi bana başvurdu. Kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 100 dirhem vereceğimi söyledim, çaresiz kabul etti. Bu surette fırsat el verince kendisine el uzatacağım sırada o, Allah'tan kork da haksız olarak mührümü bozma dedi. Ben de Allah'tan korkarak bu çok sevdiğim kadından o bana teslim olmak zorunda kaldığı halde uzaklaştım. Daha önce verdiğim borç olarak verdiğim paraları da ona hibe ettim. Allah'ım, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz bu belayı üzerimizden kaldır, dedi. Mağaranın kapısındaki kaya biraz daha kıpırdadı, fakat azıcık daha açılmasına rağmen yine bir insanın geçmesine yetmeyecek kadar az bir delik vardı. Üçüncü şahıs da şöyle dua etti. Allah'ım, ücretle birkaç amele tuttum ve ücretlerini verdim. Lakin biri ücretini almadan bırakıp gitti. Onun ücretini ürettim, onun hesabına mal çoğaldı. Bir müddet sonra o adam yanıma gelerek ücretimi ver dedi. Ben de şu gördüğün deve, öküz, koyun vesaire hepsi senin ücretindir, alıp hepsini götürebilirsin dedim. O da ey Allah'ın kulu, benim alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum, gerçeği söylüyorum dedim. Bunun üzerine malları aldı ve hepsini sürüp götürdü. Hiçbir şey bırakmadı. İlahi, eğer bunu senin rızan için yapmışsam, içinde bulunduğumuz belayı üzerimizden defet, dedi. Nihayet taş mağaranın ağzından kaydı, onlar da mağaradan çıkarak yollarına devam ettiler. Evet, Buhari'de, Müslim'de zikredilen bu hadis-i şerif pek çok hikmet barındırıyor. Bir tanesi, hadis-i şeriflerde İsrail oğullarından veya geçmişten misaller verilmesi bize şunu gösteriyor. Allah peygamberine geçmiş ve gelecek gayb haberlerini bildirmiştir. Bu herkesin başından geçen her şeyi bildiği manasına gelmez. Tıpkı kerametlerde, mucizelerde olduğu gibi Allah ne kadarını lütfetmişse peygamberler de o kadarını bilir. Daha önce hatırlayacağınız üzere Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin kokusunu çok uzak mesafelerden hissetmesine, duymasına rağmen yanı başında kuyuya atıldığı zaman oğlu Yusuf'un farkına varmaması gibi. Allah bazen peygamberlerine, bazen veli kullarına bir perde açar, onlarca, yüzlerce yıl öncesini veya ötesini görürler. Bazen de bir insan olarak, gafil bir insan olarak, sıradan bir insan olarak burnunun ucunu görmeyebilir. Bu da çok normaldir. Allah'ın kudretini, azametini gösteren, onun ilmini, sırrını, esrarını, kaderini gösteren bir ibrettir bu da. Burada da Peygamber Efendimiz kendisinin yaşamadığı bir dönem, bir toplum olan İsrail oğulları ile ilgili bir haber anlatıyor. Bizzat görmediği, yaşamadığı halde büyük ihtimalle Cebrail Aleyhisselam tarafından kendine verilmiş manevi bir ilimle, Kur'an haline gelmemiş bir vahiyle o devirde olmuş bir hadiseyi ümmetine ibret olmak üzere anlatıyor. Bu hadisede 3 kişi var. Yolculuğa çıkıyorlar. Fakat sığındıkları mağara bir anda düşen bir kaya ile örtülüyor ve çaresiz ne yapacaklarını düşünüyorlar. Kendi güçleriyle bu mağaranın ağzındaki taşı hareket ettirebileceklerine, oradan kurtulabileceklerine inanmıyorlar. Fakat kendileri dindar, salih insanlar olduğu için her şeyin sahibi, her şeyin idarecisi, her şeyden haberdar olan ve her şeye gücü yeten Allah'a havale etmek istiyorlar işi. Ya Rabbi diyorlar, ellerini açıyorlar ve onun gücünden, onun kudretinden istifadeyle bu belanın üzerlerinden kalkmasını istiyorlar. Birisi anne babasına olan hizmetini anlatıyor. Öbürü zinaya ne kadar yaklaşmışken, ne kadar çok istekliyken, sırf Allah korkusu sebebiyle çok istediği, çok sevdiği bir kadından nasıl uzak durduğunu anlatıyor. Üçüncüsü de kul hakkına karşı göstermiş olduğu hassasiyeti, işçisinin ücretini heder olmaması için, zayi olmaması için cüz'i bir bedelken işlete işlete büyüterek nasıl büyük bir servete dönüştüğünü, sonra da sahibi gelip istediğinde hiç tereddüt göstermeksizin bu ücreti, bu bedeli tamamen ona ihsan ettiğini, ikram ettiğini anlatıyor. Bu da işin bir başka versiyonu. Demek ki bu salih amellerin her biri Allah katında makbul ki her biri yavaş yavaş bu ibadetleriyle, bu hizmetleriyle, bu hassasiyetleriyle Allah'a dua ettikçe Allah onların duasını, ibadetlerini kabul ettiğini göstermek için o büyük kayayı mağaranın ağzından açıyor. Bu hadise olup bitmiş olabilir. Fakat geçmişte yaşanan bu hadisenin bir hadis-i şerif olarak zikredilmesi, anlatılması bize bu tür durumların, yani yapılan hizmetlerin, ibadetlerin o devirde nasıl makbulse bugün de geçerli olduğunu anlatıyor. Yani bir insanın annesine babasına hürmetinin, onlara hizmetinin ne kadar önemli olduğunu, zinadan sırf Allah'tan korkarak uzak durmanın ne kadar Allah katına makbul olduğunu, yine kul hakkına riayetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir başka açıdan da bu hadis-i şerif, insanların Allah için yaptığı, sırf onun rızasını gözeterek yaptığı ibadetlerin zaman zaman dua vesilesi olduğunu, bu ibadetlerle Allah'a niyazda bulunabileceğini, gerçekten samimi olarak sadece Allah rızası için yapılan bu davranışların o insanların darlığını, sıkıntısını aşmasında yardımcı olacağını bildiriyor. Diğer taraftan bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz bir şey de şu: Allah dualara icabet eden, onları karşılıksız bırakmayan yüce bir Rab'dir. Her kulunun içine düştüğü her türlü durumdan haberdar olur. Onların gönüllerinden geçenleri bilir. O duaların karşılığı olarak o kulun hayrı neydeyse, neredeyse onu ihsan eder. Burada da Allah-u Teala önce o kullarına bu güzellikleri yaşatıyor. Bu ibadetleri, bu hizmetleri yaşatıyor. Sonra o mağarada ölüp gitmeden, açlıktan, yorgunluktan veya başka sebeplerle o yapmış oldukları ibadetlerin bu mağaradan çıkış için bir bilet olabileceğini kalplerine düşürüyor ve yine ibrettir, her birinin samimi olarak Allah rızası için yaptığı bir ibadet, bir hizmet, bir davranış var. Onlar da bu ibadetlerle Allah'a yalvarıyorlar. Şayet bunlardan bir tanesi eksik olmuş olsaydı. Yani o insanlar bu ibadetleri yapmamış olsalardı. Ya da mağaradayken bunu hatırlamamış olsalardı. Ya da mağarada bunları Allah'a tevessül etme, Allah'a vesile sayma, yaklaşma, kurtulma vesilesi olarak zikretmeselerdi, belki de o mağaradan üçü de çıkamayacaktı. Fakat bu hadise tarihte yaşandığı halde, geçmişte yaşandığı halde Peygamber Efendimiz tarafından önce ashabına, sonra da ümmetine öğretilmiş, anlatılmış ve pek çok hüküm çıkmasına sebep olmuştur. İsrailoğulları ile ilgili yaşanan bir başka hadise de yine hadis-i şeriflerde rivayet edildiğine göre Hazreti Musa'nın bir talebidir. Hazreti Musa Allahu Teala'ya, "Ya Rabbi, benim cennetteki komşum kimdir?" diye sorar. Allahu Teala da ona falan yerde kasaplık yapan bir kimse vardır. O benim sevgili bir kulumdur. Onun kasaplık dışında çok mühim bir işi daha vardır ki eğer senin yanına çağırmış olsan, onunla tanışmak için, görüşmek için çağırmış olsan o gelemez. O yüzden sen onun yanına git, işte senin cennetteki komşun budur der. Hazreti Musa derhal o kasabı bulup tanışmak, onun gizli olan o amelini keşfetmek için yola çıkar ve kendisini tanıtmadan "sana misafir olarak geldim" diyerek kapısını çalar. Kasap kendisini karşılar, hanesinin baş köşesine oturtur ve onun önüne yemek koyar. Sonra da duvarda asılı itinayla indirdiği bir zembili getirir ve içindeki çok yaşlı, çaresiz, mecalsiz, adeta kuş kadar hafiflemiş bir kadıncağızı yedirir, içirir, ihtiyaçlarını karşılar, sever, okşar ve tekrar o kadını onun dualarını duymasına rağmen ona iltifatlarda bulunarak zembiline yerleştirir ve duvara asar. Hazreti Musa bu zembili kasabın dükkanında da görmüştür fakat bir şey sormamıştır. Adam işini bitirip Hazreti Musa'nın yanına gelince onun yemekten hiçbir şey yemediğini görünce şaşırır. "Ya" der, "ben sana bu ikramı hazırladım. Sen daha elini bile uzatmamışsın." Hazreti Musa der ki, "Bu zembildeki insanın sırrını, bu zembilin sırrını söylemedikçe senden bir lokma yemeyeceğim" der. Adam ister istemez o zembildekinin kim olduğunu, ne olduğunu anlatmak zorunda kalır. "Ey misafirim, bu zembilin içinde bulunan yaşlı kadıncağız benim annemdir. Çok ihtiyarlamış olduğundan takatsizdir. Ona bakacak başka kimsem de yoktur. Ben işim sebebiyle onu yalnız bıraktığımda herhangi bir hayvanın kendisine rahatsızlık vermesinden korktuğum için onu zembile koyup duvara asıyorum. Bazen de yanımda dükkanıma götürüyorum. Benim gönlümün huzuru ona yaptığım hizmettendir. Günde iki öğün yemek veriyor, anneciğime karşı bütün vazifelerini seve seve yapıyorum." Hazreti Musa sordu, "Peki sen bu hizmetleri yaparken o sana bir şeyler fısıldayarak ne diyordu?" Kasap da, "Annem yaptığım hizmetler için daima Allah seni cennette Musa aleyhisselama komşu eylesin diye dua eder. Ben de bu güzel duaya amin derim. Ancak o yüce peygambere komşu olabilecek kıymette amenlere de ben neredeyim?" diye cevap verdi. O ana kadar kim olduğunu gizleyen Hazreti Musa Aleyhisselam tebessüm etti ve şöyle dedi. Ey salih kişi, müjdeler olsun sana. Ben Musa'yım. Allah beni sana gönderdi. Buyurdu ki, anasının hizmetinde kusur etmeyerek rızasını kazanıp duasını alan o veli kulumu cennette sana komşu eyledim. Şükreyle lütf-ı ilahi sana mübarek olsun. Gözleri sevinç gözyaşıyla dolan kasap büyük bir muhabbetle Musa Aleyhisselam'ın elini öptü, sürur, şükür ve huzur içinde yemeklerini beraberce yediler. Evet, Musa Aleyhisselam'ın kıssasını bu hadiseyle, bu hikmetli rivayetle noktalamış olalım. Bugünkü programımızın ikinci bölümünde Hazreti Musa'nın şeriatı ve bugünkü Yahudilik inançları üzerinde çok kısa bir bilgi vereceğiz. Ondan sonra Hazreti Musa bahsini inşallah kapatmış olacağız. Şimdi çok kısa bir ara. Muhterem dinleyicilerimiz, Şebnem Kuşağı programının ikinci bölümünde yine beraberiz. Bir önceki bölümde söylediğimiz gibi günümüzdeki Yahudilik hakkında çok kısa bir malumat verelim. Günümüzdeki Yahudilik ve bu Yahudilik inancında ilah yani tanrı telakkisi, nübüvvet yani peygamberlik inancı, kitaplara iman, ahirete iman konularını başlık başlık çok da ilmi yoracak bir şekilde olmaksızın anlatmaya çalışalım. Yahudilik dediğimiz inanç sistemi bugünkü şekliyle ilk defa temelleri Hazreti Musa'ya Tur Dağı'nda verilen 10 emirle, levhalarla yani Tevrat'la atılmıştır. Bu inanç sistemi aslında semavi yani Allah tarafından indirilmiş ilahi bir hükümken, ilahi bir din iken Hazreti Musa'dan sonra insanlar onun dinini, emanetini beşeri müdahalelerle değiştirmişler, tahrif etmişlerdi. Daha sonra gönderilen peygamberler Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu, Allah'ın indirmiş olduğu bu dini asli hüviyetine döndürmek için uğraştılar, çabaladılar ve bu durum daha sonraki peygamberler döneminde Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen ta Hazreti İsa'ya kadar her biri öncülüğünde tekrar tekrar tanzim edildi, düzenlendi. Yahudilerin kendi arzularıyla, hevesleriyle değiştirdikleri, bozdukları hükümler tekrar düzenlendi. Fakat maalesef günümüzde Yahudilik deyince Allah'ın indirmiş olduğu dinin esasları çoğu kere tahrif olmuştur, değiştirmiştir. Şu anki Yahudilik inancı, Yahudilik sistemi, Yahudilik dini insanı Allah'a götürmekten, Allah'ı yeteri kadar tanıtmaktan yoksundur, mahrumdur. Şimdi biz bugünkü kaynaklardan yani Tevrat'ın şu an bozulmuş şeklinden ve Talmud'dan yola çıkarak günümüzdeki Yahudilik inancını özetleyecek olursak Yahudiler aslında tek Allah'a inandıklarını söylemektedirler. Ancak bu tek Tanrı bizim anladığımız manada Kur'an-ı Kerim'de bildirilen tevhid inancına aykırı bir Tanrı'dır. Bu Tanrı'ya Yahudiler farklı özellikler eklemişlerdir. Onu antropomorfik yani insana benzer beşeri bir takım vasıflar yüklemişlerdir. Diğer taraftan bu tanrıyı milli bir tanrı olarak görmektedirler. Şimdi bu iki cümleye yani antropomorfik tanrı inancına ve milli tanrı inancına biraz göz atalım. Yahova, yani Yahudilerin tanrısı olan Allah, Yahudi milletini seçmiş, alaka ve iltifatını sadece onlara hasretmiş, onları bütün alemlere üstün kılmıştır. Yahudiler böyle inanıyorlar. Kendi milletleri dışında Yahudi milletinden olmayan hiçbir kimse bu Tanrı'nın bir kulu olamaz. Yahudi milleti gibi seçkin bir millet de olamaz. Dolayısıyla bütün milletler aslında Yahudilik milletinin dışında bu seçkin millete hizmet için yaratılmış ikinci, üçüncü sınıf varlıklardır. Efendi kavim Yahudilerdir. Bu manada bir insan velev ki Yahudilikteki inancı benimselse, kabullense, ben Yahudi olmak istiyorum dese, eğer Yahudi milletinden değilse o Yahudi olamaz. Yine Yahudi olmak babadan değil anneden geçer. Yani eğer bir insanın annesi Yahudi ise kendisi de Yahudi olabilir. Bunun dışında babanın Yahudi olması o insanı Yahudi kılmaz. Tanrı'nın antropomorfik, yani insana ait sıfatlarla takdim edilmesi, insani bir takım özellikler taşıması da yine daha sonraki Yahudi alimlerince tevil edilse de kabul edilmiş bir prensiptir. Bu inancın temelleri bugünkü elimizdeki mevcut temel Tevrat'ta yatmaktadır. Çünkü bu Tevrat'ın ayetlerine, hükümlerine göre Allah-u Teala insanların çok kötülük yaptığını görünce onları yarattığına pişman olmuş, onları tufanla, yani Hazreti Nuh devrindeki tufanla helak etmiş. Bu sefer de onları helak ettiği için, yok ettiği için üzülmüş, bir daha bu şekilde dünyayı helak etmeyeceğini söylemiştir. Bunu Allah-u Teala adına Tevrat'ta yer almış olması, Tekvin bölümünde geçer bu hadise, aslında Allah'a yapılmış büyük bir iftiradır, büyük bir bühtandır. Çünkü açıkça Allah'ın insanı yaratmak suretiyle hata ettiğini, pişmanlık duyduğunu anlatmakta. Yine kaderi, insanların ne yaptığını, ne yapacağını bilemediğini, insanların başından gelecekleri, geçecekleri anlayamadığını, hadiseler kendi kontrolünden çıkınca adeta haşa Allah'ın pişmanlık duyduğunu ve onları hizaya getirmek için insanları suyla boğduğunu anlatmaktadır. Bu tabi Kur'an-ı Kerim'in müteal, her türlü kemal sıfatıyla muttasıf olan, her türlü üstünlüğe sahip olan Allah fikrine, Tanrı fikrine, ilah fikrine tamamen zıttır. Bunlar adeta Tanrı'yı bir insan gibi bir takım kararlar alan, fakat işin önünü arkasını görmediği için hatalı kararlar sebebiyle pişmanlık duyan, sonra bunu telafi etmek için topyekün insanlığı öldüren, sonra da bu öldürme neticesinde ben neden böyle bir hata yaptım, niye bütün insanlığı kastettim diye ikinci bir defa pişmanlık duyan bir tanrı düşüncesindedir. Bu hiçbir semavi kitabın, semavi dinin aslını kabul edemeyeceği bir şeydir. Diğer taraftan başka bir bölümünde, Çıkış ve Amos kitaplarında, İsrailoğulları Allah-u Teala'ya isyan ettikçe, Hazreti Musa'nın getirdiği şeriata karşı çıktıkça Allah-u Teala onların hepsini birden helak etmeye karar verir. Fakat Allah'ın bu kararından vazgeçirmek için peygamberler araya girerler ve yapma etme derler. Bunun üzerine Tanrı verdiği karardan vazgeçer. Hatta daha önce Hazreti Nuh devrinde meydana gelen pişmanlık o zamanda da ortaya çıkar ve yine derin bir pişmanlık duyar. Yine bu konuda Tanrı'nın pişmanlıkları konusunda artık nedamet ede ede veya merhamet ede ede yoruldum diye bir ifade geçer Allah adına. Haşa Allah insanların pişmanlıklarını, insanların isyanlarını göre göre onlarla baş edemediği için yorulmuştur, yıpranmıştır. Tabii bu da yine Allah inancı için, müteal olan, yüce olan Allah inancı için hiç yakışmayacak bir ifadedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de benzeri bulunan ama Tevrat'ta çok daha farklı bir şekle sokulmuş olan kainatın yaratılmasıyla ilgili bir ifade vardır. Tanrı kainatı 6 günde yarattı, 7. günde de dinlendi şeklinde bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yeryüzünü 6 günde, 6 devirde, 6 dönemde yarattığı ifadesi vardır. Fakat Tevrat'ta buna 7. günde de dinlendi, istirahat etti eklenmiştir. İşte bu manada haftanın 7. günü saydıkları cumartesi gününde kendiler de istirahat ederler. Bir iş yapmazlar. Bunu dini bir icap olarak, kural olarak uygulamaktadırlar. Biz mevzumuzla alakalı olan kısma dönersek, Tanrı'nın her şeye gücü yeten, her şeyi dilediği gibi yaratan, bu yaratmada hiçbir hesaba, kitaba tabi olmayan, yorulma hissine sahip olmayan, bir iş yaparken başka bir iş yapmasına engel olmayan Allah'ın yorulması acizliktir. Bu acizlik ancak insana mahsustur. Çalışınca yorulan sadece insandır. Allah'ın böyle bir şey hissetmesi, böyle bir şey yaşaması mümkün değildir. Bu manada Tanrı, Yahudilikteki Tanrı insana bu yönüyle de benzetilmiştir. Tevrat'ta başka meseleler de var. Yine Allah'ın nasıl insan vasıflarına sahip olduğu ile ilgili. İşte Yakup Aleyhisselam'ın bir güreş yaptığı, o güreş yaptığı kimsenin Tanrı olduğu vesaire vesaire şeklinde bir hadise de anlatılmaktadır. Bu manada bu da İslam'ın kabul edemeyeceği bir şey. Allah hiçbir zaman bir insan suretine, şekline girmez. Bir insanla bir tanrının güreşmesi, bu güreşme neticesinde başa baş kalmaları veya insanın onu yenmesi, yenilmemesi vesaire gibi konular düşünülemeyecek, dile bile getirilemeyecek şeylerdir. Fakat maalesef onların bu şekildeki inançları Tevrat'taki bu ifadelere dayanmaktadır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi daha sonraki Yahudi alimleri bunları tevil etmeye çalışmıştır. Fakat bu sayı itibariyle o kadar çoktur ki tevile de çok fazla imkan yoktur. Yine Tevrat aslında Hazreti Musa'ya indirilmiş bir kitap. Fakat daha sonra başından pek çok macera geçiyor. Tevrat'ın nüshaları, levhaları işgal esnasında yok oluyor, kayboluyor. Ve insanlar akıllarında kaldığı kadarıyla tekrar Tevrat'ı oluşturmaya, bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bu esnada birçok müdahalelerde bulunuyorlar. Yahudiler yine Tevrat'a, ilahi kitaplarına ilaveten Allah'ın Hazreti Musa'ya sözlü bir vahide bulunduğunu, bu sözlü vahyin de yani bizim literatürümüzde sünnete denk geliyor. Talmud adı altında Tevrat'ı şerh eden bir şekilde bir araya getirildiğini söylüyor. Günümüzde Talmud'un iki ana şekli, Kudüs ve Babil Talmud'u bulunmakta ve şu an aslında çarpık diyebileceğimiz Yahudi inancının davranışlarının pek çok yanlışının temeli Tevrat'a ve onun şerhi olan Talmud'a dayanmaktadır. Talmud'u da, yani Tevrat'ın şerhini de aynı Tevrat gibi mukaddes görmektedir. Ve maalesef biraz önce de ifade ettiğim gibi Yahudiler Talmud'dan yola çıkarak pek çok yanlışa ortak olmaktadırlar. Talmud'un hakim fikri Yahudilerin üstün ırk olduğu iddiasıdır. Bu manada Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu 10 emir veya 10 yasak aslında öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, Allah dışında başka birisini ilah kabul etmeyeceksin vesaire gibi hükümleri sadece ve sadece Yahudiler arasında uygularlar. Yani 10 emir Yahudiler için geçerlidir. Yahudi Yahudi'yi öldüremez. Yahudi Yahudi'nin malına, ırzına, namusuna, canına yan gözle bakamaz. Fakat bunun dışındaki insanlar için böyle bir sınırlama yoktur şeklinde bir yanlış inanca sürüklenmişlerdir. Bu da biraz önce ifade ettiğim gibi Tevrat ve Talmud'un yanlış telakkilerinden, yanlış hükümlerinden ortaya çıkmış bir manadır. Maalesef bugün Yahudiler adeta bir hayvanın üzerindeki boynunda asılı bir mücevherin o hayvan tarafından hiçbir anlamı olmadığını, yeteri kadar değerlendirilemeyeceğini, onun orada asılı durmasının o hakiki kıymete, elmasa, mücevhere layık olmadığını düşündükleri gibi maalesef dünyadaki bütün insanların, Yahudi olmayan bütün insanların sahip olduğu servetlere de bu gözle bakarlar. Maddi ve manevi bütün imkanlar Yahudi ırkına ait olmalıdır. Bunun dışındaki altın, gümüş vesaire gibi madenler, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri eğer Yahudilerde değilse, onlara hizmet etmiyorsa, o zaman Yahudiler ne edip edip onlara sahip olmalıdır. Bunun için de her türlü yol Yahudi ırkı dışındaki insanlara her türlü yol meşrudur. Ancak bir Yahudi Yahudinin ayağına basamaz, Yahudi'ye zulmedemez. Bunun dışındaki insanların sahip oldukları her şeyi elde etmek için her türlü yol meşrudur telakkisindedirler. Bu da maalesef ortalığın günümüzdeki gibi çeşitli fitnelerle, çeşitli problemlerle çalkalanmasına, insanlığın büyük bir sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. Yani bu düşünceyle, bu inanç sistemiyle Yahudilik cihan şümül, yani bütün dünyaya hitap eden bir din olmaktan ziyade milli bir inanç sistemidir. Bir milletin inancı sistemidir. Bu da maalesef insanlara bu kısır döngü sebebiyle faydadan çok zarar getirmektedir. Yahudilikte bir başka inanç boyutu da Yahudilerin peygamberlere bakış tarzıdır. Onlara göre bir peygamber sadece insanları Allah'a kulluğa çağırmalı, ondan başka bir tanrıya çağırmamalı ve istikbale ait, geleceğe ait haberler vermelidir. Bu verdiği haberler gerçek olunca, ortaya çıkınca biz onun peygamber olduğunu kabul ederiz derler. Dolayısıyla İslam'ın nezih akaidinde bulunan peygamberlere ait 5 önemli haslet, yani sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ kaideleri peygamberlere tatbik edilmez. Bu ne demektir? Yahudilere göre bir peygamber doğru olmak zorunda değildir. Her sözünün doğru olmasına gerek yoktur. Yine Yahudilere göre bir peygamberin emanete hıyanet etmesi de mümkündür. Çeşitli günahlar işlemesi de mümkündür. Bunun dışında çok zeki olmasa da böyle çirkin, insanların tiksindiği bir hayat tarzı sürse de peygamberlik vazifesini yerine getirebilir. Bunlar sadece prensip olarak kalmamıştır. Maalesef Tevrat merkezli kutsal kitaplarında peygamberlerin çok çeşitli günahları anlatılmaktadır. Onlara göre mesela Hazreti Lut kendi kızlarıyla zina etmiştir. Yine Yahudilere göre Süleyman Aleyhisselam'ın kral olmasına rağmen pek çok 900 küsür hanımı vardır, putlara tapmaktadır. Yine birçok peygamber içki içmişlerdir vesaire vesaire. Yine Hazreti Davud Tevrat'a göre göz koyduğu bir kadını elde etmek için onun kocasına düşman saldırısına kızgın bir harp yerine gönderir ve onu öldürtür. Böylece o kadına sahip olur gibi. Bunlar aslında peygamberlere atılmış büyük iftiralardır. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalarda peygamberlerin peygamberlik vazifesi esnasında böyle hiçbir büyük günahı zikredilmemiştir. Zerreler dışında peygamberler günahsızdır. Çirkin, ahlaksız, zina, içki, işte şirk koşma vesaire gibi günahlar peygamberlere yakıştırılamaz. Bu onların ismet sıfatına, masumiyet sıfatına ters düşmektedir. Maalesef Yahudiler adeta kendi hatalarını meşrulaştırmak veya bir takım hataları rahatça yaşayabilmek için kendi örnek konumunda olan peygamberlere de bu hataları yakıştırmışlardır. Bu tabii İslam'ın kabul edemeyeceği bir durumdur. Maalesef kendi Rabbini çeşitli noksanlarla muttasıf gördükleri gibi, ona çeşitli eksiklikler atfettikleri gibi peygamberlere de pek çok günah yakıştırmışlardır. Ben madde madde Tevrat'ın şu bölümünde, şu babında bu diye bunları zikretmeyeceğim. Bu konuya merak duyan okuyucularımıza Osman Nuri Topbaş hocamızın, üstadımızın Nebiler Silsilesi 2. kitap genişletilmiş baskıda 2. kitabın son bölümlerinde bununla ilgili bir bahis var. Yine daha fazlasını merak eden okuyucularımız için Salih İnci ve Erdoğan Baş hocalarımızın hazırlamış olduğu mukayeseli olarak Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'in anlatıldığı, onların Allah inancının, peygamber inancının, kitap inancının ve ahiret inancının mukayesesinin yapıldığı kitapları tavsiye ederim. İlgilenen, merak duyan okuyucularımız buralara müracaat edebilirler. Son olarak Yahudilikte ahiret inancı da aslında ibretlik bir haldedir. Çünkü Tevrat'ta manevi bir ceza olarak ahiret inancı çok fazla zikredilmez. Daha çok dünyevi cezalar bu işe, yani dünyada yapılan kötülüklere, günahlara dünyevi cezalar takdir edilmiştir. Adeta ahiret yok gibi düşünülmüştür. Bu da Allah'ın indirdiği kitaba bir noksanlık izafe etmektir. Çünkü Allah ilk insandan, ilk peygamberden itibaren her kavmi peygamberleriyle uyarırken ahiret ve hesap günü hakkında da hem bilgi vermiş hem de imana davet etmiştir. Fakat maalesef Yahudiler ahiret gününü görmek istemediklerini adeta kitaplarına da yansıtmışlardır. Dolayısıyla bir hüküm olarak, açıkça ayet olarak Tevrat'ta çok fazla ahiretle ilgili ifade bulunmazken, zaman zaman alimler vasıtasıyla şu tür inançlar yerleşmiştir. İşte Allah öldükten sonra Yahudileri bir mekana alır. Daha sonra cennette onlara sonsuz nimetler ihsan eder. Günahkar Yahudiler ise 12 ay sadece cehennemde kalırlar. Sonra sonsuza kadar ne güneşlemiş olurlarsa olsun 12 ay kalırlar. Sonra sonsuza kadar cennette bulunurlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerle reddettiği bir şeydir. Onların dünya malına ne kadar ihtirasla tutkun olduklarını, böyle bir vaatte bulunmuş olduğunu söyledikleri Allah'a kavuşmak için çok istekli olmadıklarını, sanki sonsuza kadar dünyada yaşamayı tercih ettiklerini anlatmaktadır. Gerçekten Yahudi ırkı, Yahudi milleti, Yahudi dini insanlara dünyayı öncelikle cennete çevirmeyi, dünyaya hükmetmeyi adeta emretmektedir. Ahiretle ilgili cennet telakkisi veya cehennem korkusu çok fazla zikredilmez, gündemlerinde olmaz. Onlar dünyaya hükmetmenin her şeyden daha önemli olduğunu adeta zımnen kabul etmişlerdir. Evet, çok özetle, çok kısaca Yahudi inançlarını bu şekilde nihayetlendirebiliriz. Daha geniş araştırmalar yapmak için, bu konuda daha geniş bilgiler almak için Yahudilikle ilgili kitaplara bakılabilir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın kıssasının, Yahudilerin, İsrailoğullarının bu kadar çok uzun uzun anlatılmasında yine bu kıssaya başlarken belirttiğimiz gibi Yahudileri tanımak, onların haleti ruhiyesini bilmek hepimiz için, bütün Müslümanlar için önemlidir. Hem onların şerlerinden, muhtemel şerlerinden korunmak, hem de onlara benzememek, aynı hataları tekrar etmemek için. Biz bu son cümlelerle bugünkü programımızı da nihayetlendirelim. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir peygamberle, Davud Aleyhisselam'la, İsrailoğullarından bir peygamberle yolumuza, yolculuğumuza, sohbetimize devam edelim. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşünceye dek.